6. Bölüm. Geçmişte var olan bir takım şeylerin bugün geçerli düşünüş ve inanışlara göre var olmaması gerektiğini daha önce belirtmiştim. Ancak geçmişten günümüze kadar gelebilen akıl almaz şeyler bunlarla da bitmiyor. Neden mi? Çünkü eski Moğolların mitolojisi de ilk kabilelerin kuzeye pirinç kanatlarla getirildiğini söylüyor. En eski Kızılderili efsanelerinde ateş ve meyve getiren bir ateş kuşundan söz ediliyor. Son olarak da Maya efsanesi Popol Vuh, tanrıların her şeyi, evreni, pusuladaki dört yönü ve dünyanın küre biçiminde olduğunu bildiklerini anlatıyor. Eski Moğolların sözünü ettiği bu metal kuşlar nelerdir? Kızılderililer ateş kuşunu nerede görmüşlerdi? Mayaların ataları dünyanın yuvarlak olduğunu nasıl öğrenmişlerdi? Aslında Mayalar çok zeki insanlardı ve çok gelişmiş bir kültürleri vardı. Bize yalnız o akıl almaz takvimi bırakmakla kalmamış, çok karmaşık hesaplar dolaştırmışlardır. Şöyle ki, Mayalar bir Venüs yılının 584 günü olduğunu biliyorlar ve Dünya yılının 365,2420 günü olduğunu tahmin ediyorlardı. Günümüzde en ileri araçlarla yapılan hesabın sonucu, 365,2422 gün. Bıraktıkları hesaplar 64 milyon yıl öteye uzanabiliyordu. Hatta bir takım yazılarda 400 milyon yıla yaklaşan sayılarla uğraşılıyordu. Bir elektronik beyin yardımıyla bulunduğunu akla getiren ünlü Venüs formülünün bir grup orman insanından çıkmış olması çok şaşırtıcıdır. Formül, bir Tzolk'in yılını 260, bir Dünya yılını 365 ve bir Venüs yılını 584 gün olarak almaktadır. 365'in 73'e bölümünün 5 ve 584'ün 73'e bölümünün de 8 vermesinden hareketle şu sonuç çıkmaktadır. Ay 20 çarpı 13 çarpı 2 çarpı 73 o da eşittir 37.960. Güneş 8 çarpı 13 çarpı 5 çarpı 73 yani 37.960. Venüs 5 çarpı 13 çarpı 8 çarpı 73 eşittir 30.960. Yani bu 3 devir 37.960 gün sonra birleşecektir. Maya mitolojisi o zaman tanrıların büyük dinlenme yerine geleceğini ileri sürer. İnka öncesi halklarının dini efsanelerinde, yıldızlarda insanların yaşadığından ve tanrıların Pleiades takım yıldızından geldiğinden söz edilir. Ne gariptir ki Sümer, Asur, Babil ve Mısır'da bulunan yazılı tabletlerde de aynı şey anlatılmaktadır. Tanrılar yıldızlardan gelmiş ve yine oralara dönmüşlerdir. Göklerde dolaşmak için ateş arabaları ya da gemileri vardır. Ellerinde her zaman korkunç silahlar bulunmaktadır. Bir takım kişilere ölümsüzlük için söz vermişlerdir. İlkel insanların tanrılarını göklerde aramaları ve onları tanımlayıp sanat eserlerine geçirmeleri sırasında bütün hayal güçlerini kullanmaları doğaldır. Bu bakımdan sözünü ettiğimiz efsane ve yazıtların gerçeği yansıtmasından çok abarttığı düşünülebilir. Ama anormallikler bunlarla da kalmıyor ki. Bir örnek daha verelim. Mahabharata'nın yazarı, bir ülkeyi 12 yıllık kuraklıkla cezalandırabilecek bir silahın varlığını nereden biliyordu? Hem de doğmamış bebekleri annelerin karnındayken öldürebilecek güçte bir silahın varlığını. En kötümser tahminle 5000 yıl önce yazılan bu Hint efsanesini günümüz bilgileri ışığında okumak gerçekten çok ilginç olacak. Ramayana'da Vimanaların yani uçan makinelerin civa ve püsküren rüzgar yardımıyla çok yükseklerden uçtuğunu yazar. Vimanalar ileriye, yukarıya ve aşağı hareket edebilmektedirler. Geniş çapta manevra yeteneği olan uzay araçları. Aşağıdaki bölüm, Dutt'un 1891'de yaptığı çeviriden alınmadır. Rama'nın emriyle görkemli savaş arabası korkunç gürültüyle bir bulut dağına yükseldi. Yine uçan bir nesneden söz ediliyor ve üstelik nesnenin havalanırken korkunç gürültü yaptığı belirtiliyor. İşte Mahabharata'dan bir bölüm daha. Bhima Vimanasıyla güneş kadar parlak bir ışının üzerinde uçuyordu ve fırtınaların gök gürültüsü gibi bir ses çıkarıyordu. Mahabharata'nın yazarı, roketler hakkında bir şey bilmese ve bu araçların bir ışın üzerinde büyük gürültüler çıkararak gittiğini görmese, bu satırları yazabilir miydi? Samsap Takabathada uçan ve uçmayan savaş arabaları diye bir ayrım yapılmaktadır. Mahabharata'nın ilk kitabında da Kunti adlı evlenmemiş bir kadının güneş tanrısıyla çiftleştiği ve güneş kadar parlak bir oğul doğurduğu anlatılmaktadır. Kunti, utanç duygusundan kurtulmak için çocuğu bir sepete koyar, nehire salar. Suta kastından değerli bir kişi olan Adhirata çocuğu bulur ve büyütür. Musa'nın öyküsüyle akıl almaz bir benzerliği olmasa anlatmaya değmeyecek bir öykü. Ayrıca insanların tanrılar tarafından döllendiğine değinen bir başka örnek olması da dikkati çekiyor. Gılgamış destanında olduğu gibi Arjuna tanrıları aramaya ve onlardan silah istemeye gidiyor. Büyük tehlikelere göğüs gerdikten sonra gök tanrısı Indra'yı karısı Sachi'nin yanında buluyor. Ancak buluşma herhangi bir yerde değil, göklerde uçan bir savaş arabasında oluyor. Üstelik tanrılar gökyüzünü gezdirmeyi teklif ediyorlar. Mahabharata'da anlatılan olaylar, yazarının görgü tanıklığı ettiği izlenimi verecek kadar açık, anlaşılabilir biçimdedir. Bir bölümde, üzerinde metal taşıyan bütün savaşçıları öldüren bir silah anlatılır. Savaşçılar, silahın etkilerini zamanında öğrenebilirlerse, üzerlerindeki bütün metalleri çıkarmakta ve ırmağa girip gövdelerini ve silahın değdiği her şeyi yıkamaktadırlar. Yazarın açıklamasına göre bu boşuna değildir. Çünkü tedbir alınmazsa saçlar ve tırnaklar dökülür ve yaşayan her şey rengi solarak zayıflar. 8. kitapta Indra, tanrısal jetiyle yeniden karşımıza çıkar. Bütün insanlar arasında yalnızca Yudhisthira'ya ölümlü bedeniyle göklere gelme izni verilmiştir. Enok ve Eliyah'ın öyküsünü hatırlamadan edebilir miyiz? Aynı kitapta belki de dünyaya atılan ilk hidrojen bombasının patlaması anlatılmaktadır. Gurkha, yüce Vimanas ile uçarken 3 katlı şehrin üstüne bir tek gülle düşürür. Buradan sonrasının anlatımında öyle kelimeler kullanılmaktadır ki, insan Bikini'de patlayan ilk hidrojen bombasını hatırlamadan edemez. Güneşten 1000 kere daha parlak, beyaz, sıcak bir bulut, sonsuz ışıklar saçarak yükseldi ve şehri bir kül yığını yaptı. Gurkha yere indiğinde Vimanas'ı son derece parlak bir antimon bloku andırmaktadır. Ayrıca filozofları ilgilendiren bir bölümü de bu arada aktarayım. Mahabharata, zaman evrenin tohumudur der. Tibet kitapları Tantyuave, Kantyuada, gökteki inciler adı verilen tarih öncesi uçan makinelerden söz ederler. İki kitapta bu bilginin gizli olduğunu ve halka açık olmadığını özellikle belirtirler. Samarangana Sutrahara'da kuyruklarından ateş ve cıva püskürten hava gemilerine ayrılmış birçok sayfa vardır. Eski kitaplardaki ateş sözünün yanan ateş olması gerekmez. Çünkü elektrik ve manyetik türler de dahil olmak üzere 40 değişik anlamda ateş sayılmıştır. Eski insanların ağır metallerden enerji elde edebileceğini bildiklerine inanmak güçtür. Bununla birlikte eski Sanskrit kitaplarını basit birer mit olarak reddetmek de imkansızdır. Eski kitaplardan alınan bölümler, eski kitapların uçan tanrılar gördüklerini kuşkuya yer vermeyecek ölçüde ispatlamaktadırlar. Arkeologların hala kullandıkları, böyle bir şeyin var olduğu kabul edilemez. Bunlar çeviri yanlışlarıdır. Yazarlar ya da kopya edenlerin abartmasıdır. Cümleleriyle hiçbir sonuca ulaşamayız. Teknoloji çağının verilerinden yararlanan yeni bir varsayım, geçmişimizin karanlığına ışık tutmak için uygulama alanına konmalıdır. Nasıl geçmişteki uçan gemiler açıklanabiliyorsa, kullanılan korkunç silahlar da açıklanabilmelidir. İşte Mahabharata'dan bir bölüm daha. Elemanlar çözülmüş gibiydi. Güneş durmadan dönüyordu. Silahın ateş gibi ısısıyla kavrulan dünya, hummaya tutulmuş gibi çemberler çiziyordu. Filler, korkunç sıcaklıktan korunmak için oradan oraya koşuyorlardı. Sular kaynıyor, hayvanlar ölüyor, düşmanlar biçilmiş gibi yere yığılıyordu. Ağaçlar korkunç ışığa hedef olarak orman yangınlarındaki gibi yanarak devriliyorlardı. Filler kulakları sağır eden gürültülerle koşuşuyor ve geniş bir alanda birer birer düşerek ölüyorlardı. Atlar, savaş arabaları yanmışlardı ve savaş alanı yangın yerine dönmüştü. Bir süre sonra denizin üzerine sessizlik çöktü. Rüzgarlar esmeye, dünya parlamaya başladı. Ortaya çıkan görüntü tüyler ürperticiydi. Düşenlerin gövdeleri korkunç ısıyla yanmış, insanlıktan çıkmıştı. Bundan önce böyle bir silahı ne görmüş ne de duymuştuk. Drona Parva, 1889. Öykü bundan sonra kaçıp kurtulabilenlerin vücutlarını, araçlarını ve silahlarını yıkadıklarını, çünkü her şeyin tanrıların öldürücü soluğuyla kirlendiğini anlatıyor. Gılgamış destanında ne diyordu? Enkidu, yoksa seni tanrısal canavarın zehirli soluğu mu öldürdü? Vatikan Müzesi, Mısır bölümünün eski yöneticisi Alberto Tulli, M.Ö. 1500'lerde yaşamış olan 3. Tutmosis'ten kalan bir yazı parçası bulmuştu. Yazıda gökten bir ateş topunun düştüğü ve çok kötü bir koku yayıldığı anlatılıyor. Tutmosis ve askerleri olayı izliyorlar ve ateş topu güneye doğru kayarak kayboluyor. Sözünü ettiğimiz bütün kitaplar ve yazılar çağımızdan binlerce yıl önce yazılmışlardı. Yazarları değişik ülkelerde yaşayan, değişik kültür ve dinleri olan kişilerdi. O günlerde önemli olayları dünyaya bildirecek özel ulaklar yoktu ve kıtalar arası yolculuklar günlük olaylardan değildi. Bütün bunlara rağmen şaşırtıcı ölçüde birbirine benzeyen garip olaylar sayısız kaynaklardan ve dünyanın dört bucağında birbirinden habersiz yaşayan insanlar tarafından bize ulaştırılmıştır. Bütün bu yazarların akıllarından zorları mı vardı? Hepsi de aynı hayali mi görmüştü? Mahabharata'nın, Tevrat'ın, Gılgamış Destanı'nın, Eskimo Destanları'nın, Kızılderililerin, İskandinavyalıların, Tibetlilerin ve birçok başka kaynağın uçak tanrıları, garip tanrısal araçları ve bunlarla ilintili felaketleri bir şans eseri olarak herhangi bir temele dayanmaksızın anlattığını düşünemeyiz. Hemen hemen birbirinin eşi olan bu yazılar belirli bir gerçeklikten doğmuş olmalıdırlar. Yani tarih öncesi olaylardan. Onlarda o çağlarda görülen olayların ve şeylerin bir yansıması vardır. Geçmişteki yazarların hepsi de gerçekleri abartmış olabilirler. Ama ana gerçek olduğu gibi kalmıştır. Hepsinin de birbirlerinden haberleri olmadan tek türden bir yalan uydurmalarına imkan var mıdır? Bir örnek düşünelim. Afrika'da bir bölgeye ilk defa bir helikopter iniyor. Yerlilerin hiçbiri o güne kadar böyle bir araç görmemiştir. Helikopter korkunç gürültülerle çalıların arasında bir boşluğa iniyor ve içinden kafalarında koruyucu başlıklar, üstlerinde savaş elbiseleri ve ellerinde makineli tüfeklerle askerler çıkıyorlar. Oralardan geçen bir vahşi olaya görgü tanıklığı ediyor. Büyük bir şaşkınlık ve korkuyla gökten gelen şeyden çıkan bilinmeyen tanrılara bakıyor. Bir süre sonra helikopter havalanıyor ve gökyüzünde kayboluyor. Vahşi yalnız başına kalınca olayı düşünmeye ve yorumlamaya koyuluyor. Köyüne koşarak gökten gelen tanrısal kuşu, çıkardığı korkunç gürültüyü ve içinden ateş kusan silahlarla çıkan beyaz derili adamları anlatıyor. Mucizevi ziyaret artık yerlilerin destanlarına girmiş, gelecek kuşaklara anlatılmak üzere beyinlerine kazılmıştır. Doğal olarak babadan oğula geçerken tanrısal kuş daha da büyüyecek, içinden çıkan yaratıklar daha da korkunçlaşacaktır. Öyküye yeni yeni ekler katılacak, olaylar daha da abartılarak anlatılacaktır. Ancak gerçek olay yine vardır ve değişmemiştir. Yani düzlüğe bir helikopter inmiş, içinden bir takım beyaz adamlar gerçekten çıkmışlardır. Yalnızca gerçek olan biraz süslenmiş ve bilgisizlikten ötürü abartılmıştır. Belirli şeyler uydurulamaz. Eğer bu tür olaylar yalnız bir iki eski kitapta yazılı olsaydı, tarihte uzaylılar ve uzay gemileri aramazdım. Ama neredeyse bütün eski kitaplar aynı hikayeyi anlatınca sayfalarında gizlenen gerçekleri gün ışığına çıkarma gereğini duydum. Ademoğlu, kulakları olduğu halde duymayan, gözleri olduğu halde görmeyen inatçı bir canlı türündensin sen. Hezekiel 2. Sümer tanrılarının belirli yıldızlarla simgelendiğini biliyoruz. Herodot'un anlattıklarına bakılırsa bu tanrılardan en büyüğü olan Marduk yani Merih için dikilen 800 talent ağırlığında saf altından bir heykel vardı. Bu ağırlık ortalama 24 bin kiloya eşittir. Ninurta yani Sirius evrenin yargıcıydı ve ölümleri cezalandırırdı. Sümerliler Merih'e, Sirius'a, Plaides'e hitap eden tabletler yazarlardı. Sümer şarkıları ve ağıtlarında zaman zaman o günlerin insanına çok anlamsız görünmesi gereken silahlardan, o silahların etkilerinden söz edilirdi. Merih için yazılan bir övgüde, onun ateş yağdırdığı ve düşmanlarını şimşek gibi bir parlaklıkla öldürdüğü anlatılmaktaydı. Birkaç yıl önce Bağdat'ın 160 km güneyindeki Nippur kasabasının yakınlarında 60 bin kil tabletten oluşan bir Sümer kitaplığı bulundu. Böylece tufanı anlatan en eski belge de ele geçmiş oldu. Tablette tufan öncesi 5 şehirden söz ediliyordu. Eridu, Bat Dibra, Larak, Sitpar ve Şuruppak. Bunların ikisi daha ortaya çıkarılmamıştı. Tufanı anlatan tabletlere göre Sümerli Nuh'un adı Ziusutra idi. Ziusutra, Şuruppak'ta yaşamış ve gemisini orada yapmıştı. Şu anda elimizde Gılgamış Destanı'ndan da eski bir tufan hikayesi var. Ama kim bilir, belki yeni buluntular daha da eski kayıtları ortaya çıkaracaktır. Ölümsüzlük ve yeniden doğma, eski kültürlerin insanlarının kafalarını kurcalayan bir konuydu. Köleler ve hizmetçiler, efendilerinin mezarına gönüllü olarak girerler, canlı canlı gömülürlerdi. Şub At mezarında 70'e yakın iskelet son derece düzgün bir biçimde yan yana yatar bulunmuştu. Demek ki bu insanlar hiçbir direnme göstermeden parlak renkli elbiselerine sarılıp belki de zehir içerek ölümün gelmesini beklerlerdi. Sarsılmaz bir inançla mezarın ötesindeki yeni hayatı gözlerlerdi. Peki ama bu ilkel insanların aklına yeniden doğma düşüncesini kim sokmuştu? Eski Mısır yazıları da gökleri gemilerle aşan yüce yaratıklardan söz eder. Güneş tanrısı Ra'ya ithaf edilen bir yazıttan bir parça. Sen, yıldızların ve ayın altında dolaşansın. Sen, Aton gemisini, yorulmak bilmeden dönen yıldızlar ve kuzey kutbundaki batmayan yıldızlarla yeryüzü arasında sürensin. Bu da bir piramitten alınan bir parça. Sen, güneş gemisini milyonlarca yıl yönetensin. Mısırlı matematikçilerin çok çok ilerlemiş olduklarını kabul etsek bile milyonlardan söz etmelerini kolay kolay açıklayamayız. Hele bu sayı yıldızlar ve tanrısal gemilerle bağlantılıysa. Mahabharata'da ne diyordu? Zaman evrenin tohumudur. Memphis'te Tanrı Pıta, Firavun'a egemenliğinin yıl dönümünü kutlaması için iki kalıp vermiş ve kendisinin 6x100.000 yıllık yıl dönümünü de kutlamasını emretmişti. Bilmem eklememe gerek var mı? Pıta kalıpları parıldayan bir gök arabasıyla getirmişti. Edfu'daki kapı ve tapınakların üzerinde kanatlı güneş ve sonsuzluk işareti taşıyan Şahin resimleri hala durmaktadır. Dünya üzerinde Mısır'daki kadar çok kanatlı tanrı resminin bulunduğu bir yer daha yoktur. Bütün turistler Asvan yakınlarındaki Fil Adası'nı bilirler. Adanın en eski kitaplarda bile adı Fil Adası'dır. Çünkü eski Mısırlılar adanın file benzediğini kabul ederlerdi. Haklıydılar da. Ada gerçekten bir file benzemektedir. Ancak eski Mısırlılar bunu nereden biliyorlardı? Adanın file benzetilmesi için çok yükseklerden görülmesi gerekiyordu. O dolaylarda benzerliğin ortaya çıkmasını sağlayacak herhangi bir yükselti de yoktu. Mısırlılara adanın file benzediğini kim söylemişti? Edfu'daki bir binanın üzerinde yeni bulunan bir yazıda, binanın doğaüstü bir kaynağa ait olduğu okunmuştur. Binanın yer planını, tanrısal varlık İmhotep'in yaptığını söyler aynı yazı. Kim bu İmhotep? Yine Mısır yazılarından anlaşıldığına göre çağının Einstein'ıydı. Hem doktor, hem yazar, hem rahip, hem mimar, hem de filozoftu. Yaşadığı günlerde yalnız tahta araçlar ve bakır kullanılırdı. Ki bunların hiçbiri kocaman granit blokları kesmeye elverişli değildi. Bununla birlikte üstün insan İmhotep, Firavunu Koser için basamaklı Sakkara piramidini yapmıştı. 65 metre yüksekliğindeki bu anıtta görülen ustalık başka bir Mısır sanatçısında ne görülmüş ne duyulmuştu. Çevresi 10 metre yüksekliğinde ve 858 metre uzunluğunda bir duvarla çevrilen piramide İmhotep, Sonsuzluk Evi adını vermiş, tanrılar dönünce kendisini uyandırsınlar diye oraya gömülmüştü. Bütün piramitlerin belirli yıldızların durumuna göre yapıldıklarını biliyoruz. Ancak bu bilgi, eski Mısır astronomisi hakkında çok az şey bilinmesi karşısında biraz sıkıntı verici olmuyor mu? Sirius, Mısırlıların merak sardıkları birkaç yıldızdan biriydi. Ama Sirius'un Memphis'ten bile ancak sabaha karşı ufkun hemen üstünde ve Nil taşmalarının başladığı dönemde gözlenebilmesi bu merakı biraz garipleştiriyor. Dahası da var. Mısırlılar bu yıldızı günümüzden 4221 yıl önce yaptıkları takvime temel almışlar ve yıldızın 32 bin yıl sürecek yıllık devirlerini hesaplamışlardı. Mısır astronomlarının bütün eski astronomlar gibi bir takım yıldızların aşağı yukarı 365 gün sonra gökteki aynı yere geldiklerini anlayacak kadar gözlem yapacak zamanları vardı. Ama gerek kolaylığı, gerek daha doğru sonuçlar verme imkanı olan Ay ve Güneş'i kullanmak dururken neden Sirius'u takvimlerine temel almışlardı? Sirius takviminin kurulmuş bir sistem ya da ihtimaller kuramı olduğunu düşünebiliriz. Çünkü yıldızın görünüş tarihini önceden bildirmesine imkan yoktu. Sirius'un Nil'in taşmaya başladığı zaman ufukta görünmesi rastlantıdan öteye gidemezdi. Bilindiği gibi Nil her yıl taşmaz. Taşma günleri de her zaman aynı günde olmazdı. Yoksa Mısır'da da eski bir gelenek mi vardı? Rahiplerce gizlenen, korunan bir vaat, bir yazı mı söz konusuydu? Firavun Udumu'ya ait olduğu sanılan mezarda altın bir gerdanlıkla kesinlikle tanınmayan bir hayvanın iskeleti bulunmuştu. Bu hayvan neydi ve nereden gelmişti? Mısırlıların daha birinci sülale başlarında ondalıklar sistemini kullanmalarını nasıl açıklayabiliriz? Böylesine gelişmiş bir uygarlık o çağlarda nasıl ortaya çıkmıştı? Mısır kültürünün yeni başladığı çağlardan kalma bakır ve bronz nesnelerin kaynağı neresiydi? Onlara akıl almaz matematik bilgisini ve hazırlanmış bir yazıyı kimler vermişti? Sayısız sorular doğuran anıtsal binaları incelemeye geçmeden birkaç eski kitaba daha göz atalım. Binbir Gece masallarının yazarları inanılmaz konu zenginliğini neye borçluydular? Sahibi istediği zaman lambadan çıkan bir dev hayal etmek hangi bilgilere dayanıyordu? Hangi cüretkar beyin Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki açıl susam açıl olayını düşünmüştü? Elbette böyle düşüncelerin günümüzde şaşırtıcı bir yanı kalmamıştır. Çünkü televizyon düğmesine basar basmaz konuşan resimler çıkmakta, birçok büyük binanın giriş kapısı foto hücreler aracılığıyla kendi kendine açılmaktadır. Ancak çok eski hikayecilerde öyle bir hayal gücü vardı ki günümüzün kurgu bilim yazarları onların yanında bomboş kimseler gibi kalırlardı. Demek ki bu insanların hayal gücünü ateşleyecek ve yaşanmış bir takım bilgilerden oluşan bir kıvılcım vardı. Doğal olarak eski Norveç ve İzlanda geleneklerinde de göklerde yolculuk yapan tanrılardan söz edilir. Tanrıça Frigg'in Gna adlı bir kadın hizmetçisi vardır. Tanrıça bunu karaların denizlerin üstünden uçabilen bir cins atla değişik dünyalara götürür. Atın adı Nal Atıcı'dır ve bir keresinde Gna onunla dolaşırken çok yükseklerde acayip yaratıklara rastlar. Alvis Liet de dünyaya, güneşe ve aya, insanların, tanrıların, devlerin ve cücelerin görüş açısından olmak üzere birçok değişik ad verilmişti. Ufukları çok sınırlı olan bu insanlar böyle bir boyutu nereden kazanmışlardı? Bütün İskandinav ve eski Alman destanları binlerce yıl önce yazılmışlardır ama dünyanın simgesi olarak disk ya da top kullanırlar. Tanrıların önderi Thor, elinde çekiç de gösterilir. Profkün, çekiç sözcüğünün taş anlamına geldiğini ve taş devrine kadar uzandığını, daha sonra da gelişmelere uyarak bronz ve demir çekiçlere dönüştüğünü ileri süren bir görüşü destekler. Bu da torun ve çekiç simgesinin çok eski olduğunu, belki de taş devrine kadar indiğini gösterir. Üstelik Thor sözcüğünün Sanskritçe ve dağlardaki karşılığı gök gürültüsü çıkaran anlamına gelen Tanayityunudur. Kuzeylilerin tanrılar tanrısı kabul ettikleri Thor, Cermenlerdeki Vayne'lerin de efendisidir. Geçmişin incelenmesine ışık tutmak için ortaya attığım yeni görüşler tartışılırken, eski kitap ve yazılarda rastlanan uzayla ilgili bölümlerin bir araya getirilip tarih öncesinde uzaylıların dünyamıza geldiğinin ispatlanacağı söylenebilir. Benim amacım kesinlikle bu değildir. Yapmak istediğim, şu anda geçerli varsayımda hiç yer almayan eski kitap ve yazılardaki çok önemli bölümleri tarih araştırmacılarının gözünün önüne sermektir. Bu bölümlerdeki en belirgin özellik, yazarlarının, çevirmenlerinin, kopya edenlerinin bilimler ve sonuçları hakkında hiçbir şeyi bilmemeleri gerekirken, bilimsel bilgilerin ürünü olan olayları anlatmalarıdır. Eğer bu olaylar günümüz bilginleri tarafından belirli bir dine bağlanarak geçiştirilmemiş olsalardı, ben de çevirilerin yanlış olduğunu ve kopyalarının abartmalarla dolu olduğunu kabul ederdim. Ancak varsayımına ters düşen bir şeyi, red ve destekleyen bir şeyi kabul etmek, bilimsel araştırmacıya yakışmayan bir şeydir. Söz konusu bölümlerin uzay boyutu kullanılarak yapılmış çevirilerin var olduğunu ve o zaman teoremin kazanacağı gücü ve alacağı biçimi bir düşünün. Tezimizi biraz daha ilerletmek için Lut Gölü yakınlarında bulunan vahiy ve dua kitaplarından birkaç başka örnek verelim. Bunlar içinde tekerlekli, ateş saçan tanrısal arabalardan en çok söz eden yine Musa ve İbrahim'in vahiy kitapları oluyor. Varlığın ardında ateşten tekerlekleri olan çepeçevre gözlerle dolu bir araba gördüm. Tekerleklerin üstünde ateş saçarak parıldayan bir taht oturuyordu. İbrahim, Vahiy Kitabı 11/12. Profesör Scholem'in açıklamasına göre, Musevi mistiklerinde görülen taht ve araba simgelemesi, Hellenistik ve eski Hristiyan mistiklerinde görülen pleroma, ışık bolluğu anlatımıyla uygunluk göstermektedir. Saygıdeğer bir açıklama ama bilimsel olarak ispatlanmış kabul edilebilir mi? Gerçekten bir takım insanların sürekli olarak anlatılan korkutucu ateş saçan arabayı gördüklerini kabul etsek durum ne olacaktır? Kumran yazıtlarında gizli bir parça sık sık kullanılırdı. 4. mağara belgeleri içinde aynı astrolojik konu üzerinde birleşen ve aynı biçimi alan değişik unsurlar vardır. Yıldızlara ait bir gözlemin üzerinde şu başlık vardır: En akıllı olanın şafağın bütün çocuklarına yolladığı sözler. Eski kitaplarda gerçek ateş saçan arabaların anlatıldığını ileri süren varsayımıma karşı çıkacak ezici ve inandırıcı bir varsayım var mıdır? Elbette geçmişte ateş saçan arabaların var olmayacağını söyleyen budalaca iddiadan başka. Eski kitaplarda gerçek ateş saçan arabaların anlatıldığını ileri süren varsayımıma karşı çıkacak ezici ve inandırıcı bir varsayım var mıdır? Elbette geçmişte ateş saçan arabaların var olmayacağını söyleyen budalaca iddiadan başka. Sorularınla yeni alternatiflerle yüz yüze getirmek istediğim insanlar zaten bu karşılığı vermeyeceklerdir. Yine de belirtmek isterim. Pek yakın bir geçmişte değerli bilginler gökten taş düşemeyeceğini, çünkü gökte taş bulunmadığını ileri sürüyorlardı. Hatta 19. yüzyıl matematikçileri bir trenin saatte 36 kilometreden hızlı gidemeyeceği, çünkü o hızın üstüne çıktığı anda içindeki havanın dışarı çekileceği ve yolcuların boğulacağı sonucuna varmışlardı. Yüzyıldan az bir süre önce havadan ağır nesnelerin asla uçamayacağı ispatlanmıştı. Geçenlerde tanınmış bir gazetenin eleştirmeni, Walter Sullivan'ın Evrenden Sinyaller adlı kitabını kurgu bilim olarak nitelendirmiş, zaman değişimi ve dondurma işlemleri gerçekleşse bile uzaydaki engellerin aşılıp Epsilon Eridani ya da Tau Ceti'ye varılamayacağını ileri sürmüştü. Geçmişte çağdaş eleştirilere kulak asmamış hayalperestlerin yaşamış olması çok mutluluk verici bir şeydir. Onlar olmasaydı bugün 220 km hızla giden trenler de olmayacaktı. Onlar olmasaydı bugün jet uçakları da olmayacaktı. Ve yine onlar olmasaydı ay roketleri de olmayacaktı. Bugün de yalnız hayalperestler için var olan o kadar çok şey var ki. Bir takım bilginler gerçek adı verdikleri şeylere bağlı kalmaktan çok hoşlanırlar. Böyle yapmakla bugünün gerçeklerinin, dünün hayalperestlerinin kurduğu ütopik düşler olduğunu unuttuklarının farkına varmazlar. Çağımızın gerçek olarak tanıdığı çağ açan bulguların çoğunu büyük şanslara borçluyuz. Sistemli araştırmalara değil. Bunların önemli bir çoğunluğu da cesur spekülasyonlarla sınırlayıcı önyargıların üstesinden gelmiş, ciddi hayalperestler yardımıyla ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, Henrik Scheilemann, Homer'ın Odisesi'nin yalnızca bir hikaye, bir masal olmadığını kabul etmiş ve sonuç olarak Truva'yı keşfetmişti. Geçmişimiz hakkında kesin hükme varabilmek için henüz çok az şey biliyoruz. Yeni buluntular birçok açıklanamamış sırrı çözebilir. Eski hikayelerin inceden inceye okunması, kocaman bir gerçekler dünyasını tepe taklak etmeye yetebilir. Ne yazık ki korunabilenlerden kat kat fazla kitap yok edilmiştir. Güney Amerika'da bir zamanların bütün bilgeliğini anlatan bir kitabın olduğundan söz edilir. Kitap 63. İnka Kralı Pakakuti tarafından yok edilmiştir. İskenderiye kitaplığında büyük bilgin kurtarıcı Ptolemaos'a ait olan ve insanlığın bütün geleneklerini yazan 500 bin cilt önce kısmen Romalılar tarafından, yüzyıllar sonra da Halife Ömer tarafından yakılmıştır. Hiçbir zaman yerine yenisi konulamayacak değerdeki eserlerin İskenderiye'deki halk hamamlarını ısıtmak için kullanıldığını düşünmek insanın tüylerini ürpertiyor. Kudüs'teki tapınak kitaplığının başına neler gelmişti? 200 bin kitabı muhafaza ettiği söylenen Bergama kitaplığına ne olmuştu? Çin İmparatoru Qi Huang'ın M.Ö. 214'te politik nedenlerle binlerce tarih, astronomi ve felsefe kitabının yok edilmesi emrini verince hangi sırlar ve hazineler kül olup gitmişti? Yeni kaideler kabul eden Paul, Efes'te kaç kitabı yok etmişti? Bunlardan başka kaç kitap dinsel fanatizm yüzünden kaybolup gitmişti? Rahipler ve misyonerler gözlerini kör eden bir dinsel gayretkeşlik içinde kaç yüz bin geri gelmesi imkansız bilgiyi yok etmişlerdi? Bütün bu saydıklarım yüzlerce, binlerce yıl önce olan şeyler. Acaba o günlerden beri insanlar bir şey öğrenebildi mi? Ne gezer? Daha 20-30 yıl önce Hitler şehir meydanlarında yüz binlerce kitabı ateşe veriyordu. 1966'da aynı şey Mao'nun Çin'inde oldu. Neyse ki günümüzde kitaplar artık tek tek değil, binlerce kopya olarak basılıyor. Bunlara rağmen elde kalabilen kitap ve yazılar ise çok uzak geçmişten geniş çapta bilgiler getirebiliyorlar. Her çağın akıllı ve tedbirli adamları, geleceğin savaş, kan, ateş ve devrim getireceğini biliyorlardı. Bu bilgi onları, sırlarını ve geleneklerini kocaman binalara ve yok edilmekten korunabilecekleri emin yerlere gizlemeye götüremez miydi? Olayları piramitlere, tapınaklara, bölgelere ve anıtlara gizlemiş olamazlar mıydı? Bence bu düşünceyi biraz yoklamamız gerekiyor. Çünkü günümüzün ileriyi gören insanları şu anda aynı şeyi gelecek için düşünüyor ve uyguluyorlar. 1965 yılında New York toprağına bu dünyada olabilecek en korkunç felakete bile karşı koyacak sağlamlıkta yapılmış iki zaman kapsülü gömüldü. Kapsüllerde geleceğe iletmek istediğimiz ve binlerce yıl sonrası insanının ataları hakkında bilgi edinmesini sağlayacak günlük bilgiler bulunuyordu. Kapsüller çelikten ve dayanıklı bir metalden yapılmıştı ve atom patlamalarında bile yok olmayacaklardı. Günlük haberler dışında şehirlerin, gemilerin, otomobillerin, uçakların, roketlerin resimleri, metal ve plastik eşya örnekleri, kumaşlar ve elbiseler, günlük yaşamda kullanılan ev araçları, madeni paralar, tuvalet malzemeleri, matematik, fizik, tıp, biyoloji ve astronomi ile ilgili kitapların mikrofilmleri de vardı. Geleceğin bilinmeyen kuşağı için yapılan bu hizmeti tamamlamak için de ilerinin dillerine çeviri yapabilmesi için yazılı örnekleri açıklayan bir anahtar kitap konmuştu. Gelecek kuşaklara zaman kapsülleri içinde aydınlatıcı bilgi sunma düşüncesi, Westinghouse elektrik firmasında çalışan bir grup mühendis tarafından ortaya atılmıştı. Anahtar kitaptaki şifreleri bulan ise John Harrington'dı. Bu adamlar deli mi? Hayalperest mi? Bence bu tasarının gerçekleştirilmiş olması çok yararlıdır. Günümüzde 5000 yıl ötesini düşünen kimselerin bulunduğunu bilmek çok güzel bir şey. O günlerin arkeoloğu için ortaya çıkacak sorunlar bugününkilerden pek de değişik olmayacaktır. Çünkü bir atom savaşı sonunda dünya kitaplıkları hiçbir işe yaramaz duruma gelecektir. Böylece övündüğümüz bütün ilerlemeler yok oldukları, yok edildikleri ve havaya uçurdukları için 5 kuruş bile etmez olacaktır. Aslında New Yorklu mühendislerin ne ölçüde haklı olduklarını göstermek için bir atom savaşının patlamasına gerek yoktur. Dünyanın ekseninde meydana gelebilecek 1-2 derecelik bir değişme, yazılı her kelimeyi ve dikili her binayı yok edecek güçte bir felakete yol açabilir. Bu durumda geçmişin bilge kişilerinin de ileri görüşlü New Yorklular gibi bir atılım yapmadıklarını kim iddia edebilir? Bir atom ya da hidrojen bombası savaşının yöneticileri, silahlarını herhalde Zulu köylerine veya zararsız Eskimo'lara yöneltmeyeceklerdir. İlk ve asıl hedef uygarlık merkezleri olacaktır. Başka bir deyişle radyoaktif kargaşalık en gelişmiş, en ilerlemiş halkların üstüne çökecektir. Uygarlık merkezlerinden uzakta yaşayan vahşiler ve ilkel insanlar yok olmaktan kurtulacaklardır. Ancak hiçbir zaman parçası olamadıkları kültürümüzü geleceğe aktaramayacaklardır. İleri görüşlü ve hayalperest kişilerin bir yeraltı kitaplığı yaratma çabası da bir işe yaramayacaktır. Çünkü yeryüzünün bütün normal kitapları ortadan kalkacak ve sağ kalan vahşiler yer altında saklanmış gizli kitaplar hakkında hiçbir şey bilmedikleri için gelecek kuşaklara o konuda bilgi iletemeyeceklerdir. Dünyanın birçok bölgesi çöl durumuna girecek, yüzyıllarca etkide olabilen radyasyon yüzünden hiçbir bitki yetişmeyecektir. Kendi başına kalan doğa yıkıntılar arasında ilerleyecek, demir ve çelik pas tutacak, eriyecek, toz olacaktır. Böylece 2000 yıl sonra 20. yüzyıl uygarlığının o kocaman şehirlerinden eser kalmayacaktır. Ve her şey yeniden başlayacaktır. İnsan ikinci, belki de üçüncü defa serüvenine atılacaktır. Uygar bir yaratık olması için yine binlerce yıl geçecektir. Felaketten 5000 yıl sonra kazı yapan arkeologlar, 20. yüzyıl insanının demir kullanmayı bilmediğini ile süreceklerdir. Çünkü ne kadar derine inerlerse insinler, en ufak bir demir parçası bile bulamayacaklardır. Rusya cephesinde kilometrelerce uzanan beton tank tuzaklarına rastlayacak ve o buluntuların kuşkusuz astronomi ile ilintili çizgiler olduğunu açıklayacaklardır. Karşılarına birçok bilmeceyi çözebilecek teyp kasetleri çıktığında şaşırıp kalacaklar. Belki de çalınmış ve çalınmamış kasetler arasında bir ayrım yapamayacaklardır. Yüzlerce metre yükseklikte binaları olan dev şehirlerden söz eden yazılar, böyle şehirler var olamayacağı için bir yana atılacaklardır. Londra metrosunun tünelleri çağın bilginleri tarafından geometrik bir merak sonucu olarak nitelendirilecek ya da hayret verecek kadar iyi düşünülmüş bir lağım şebekesi oldukları ileri sürülecektir. Hiç durmadan kıtadan kıtaya dev kuşlarla uçan insanlardan, arkasından tuhaf ateşler saçarak gökyüzünde kaybolan gemilerden söz eden kayıtlar bir yana bırakılacak ya da mitoloji olarak kabul edilecektir. Çünkü dev kuşlar, ateş püsküren gemiler var olamaz. 7000 yılının çevirmenleri de türlü zorluklarla karşı karşıya geleceklerdir. Yazı parçalarında anlatılan 20. yüzyıl dünya savaşını nasıl açıklayacaklarını şaşıracaklardır. Ancak Marx ve Lenin'in nutuklarını ellerine geçirince bu anlaşılmaz çağın dinlerinden birinin iki yüksek papazını bulduklarını sanarak sevineceklerdir. Ne büyük şans. Yine de insanlar yeterli ipuçları bulunduğu sürece birçok şeyi açıklayabileceklerdir. 5000 yıl uzun bir süredir. Doğa süslenmiş taş blokların bu süreyi aşınmadan geçirmelerine izin vermektedir. Oysa aynı özeni demire ve demirden yapılmış eşyalara göstermemektedir. Daha önce de belirttiğim gibi Delhi'deki bir tapınak avlusunda 4000 yıldır hava şartlarına göğüs geren ancak içinde sülfür ve fosfor bulunmadığı için paslanmayan bir demir sütun bulunmaktadır. Bu bilinmeyen karışım geçmiş çağlardan bir haber iletmek istercesine turistlere bakmaktadır. Belki de gerçekten ellerinde büyük bina kurma olanağı olmayan ancak gelecek kuşaklara kültürlerinin bir delilini bırakmak isteyen ileri görüşlü mühendisler tarafından dikilmişti. Bugün dünyanın birçok yerinde en ileri teknikle bile benzeri yapılamayacak eski binalar ve tapınaklar vardır. Var olmaması gereken var olamaz kuralına göre bunların akılcı birer açıklamalarının yapılmasına çalışılmaktadır. Öyleyse bizler de gözümüzdeki bağı çözüp bu araştırma ve çalışmalara katılalım.